Ayrım 12.
Sanki onların kendisini anlayacağından emindi. Nasılsın kızım, üzüyor mu bu koca ispenç seni? Sen nasılsın bakalım? Senin sesin cılız çıkıyor bugün. Hasta mısın yoksa? Sen yumurta vermiyormuşsun. Darıldın mı sen kızım? Kızdın mı yoksa? Reşit Paşa bu konuşmaları dinlerken dudaklarını ısırarak güldü. Padişah tavuklarla horozların ne yaptığını öğrenmek için bile bir hafiye tutmuş diye düşündü. Padişah o sırada kendisine dönünce yüzündeki tebessümü zorlukla bastırdı. Hayvanlarla konuşacaksın doktor, hatta bitkilerle de. Neden dersen, bu garipler konuşmazlar ama Allah'ın bir işi, bunlar laf anlar. Bütün hayvanlar laf anlar. Kızgın mısın, üzgün müsün, hasta mısın anlarlar. Onların da hepimiz gibi alakaya, sevgiye ihtiyacı var. Gel gidelim, öbür hayvanlara da bakalım. Çoktandır onları ziyaret edemedim. Doktor kayaya doğru dönecekken padişah müdahale etti. Kayığa lüzum yok. Hayvanların kafesleri duvarın dibinde. Oraya yürüyelim. Kayığı sonra alırız. Her biri tek tek ovulmuş gibi tertemiz olan beyaz çakıl taşlı yollardan yan yana yürüdüler. Bahçenin bina boyundaki yüksek duvarlarına yaklaştıklarında Reşit Paşa hiç duymadığı kükremeler, haykırışlar, bağırışlar, hırlamalar duydu. Hayvanlar gelenlerin kokusunu almışlardı. Önce tavus kuşlarını gördüler. Tüllü kanatlarını açmışlar, birer gökkuşağı gibi güneşin altında parlayarak güzelliklerine hiç uymayan çirkin sesleriyle çığlık çığlığa bağırıyorlardı. Allah'ın işine kulun aklı hiç ermez doktor. Bir eliyle veriyorsa bir başka eliyle alır. Şunların güzelliğine bak. Gel gelelim, seslerine ne diyeceksin? Duymaya tahammül edemezsin. Bir de el kadar gösterişsiz bülbülü düşün. Dinlemeye kıyamazsın. Buna güzelliği veren Allah sesi bülbüle vermiş. Hiç kimseye her şeyi bir arada vermez. Ne kuşa ne padişaha. Sonra koca gözleriyle hemen kaçacakmış gibi ürkek ürkek bakan zebraları gördüler. Siyah beyaz çizgileriyle bir arada hareket ettiklerinde hızla çevrilen bir daire gibi insanın başını döndürüyorlardı. Reşit Paşa hayatında ilk defa gördüğü bu zebralara gözleri fal taşı gibi açılmış hayretle bakıyordu. Padişah da ona bilgi veriyordu. Bunlar yalnızca Afrika'da yaşar. Bunları buraya zor zahmet getirdik. Ben daha önce görmediğim bir hayvanın resmine rastladım mı, ecnebi dergilerde dayanamam. Hemen ısmarlarım. Bu hayvanlara karşı bir merakım var. İsterim ki benim bahçemde de olsun. Gidip onlara bakayım. Biraz daha yürüdükten sonra korkunç kükremeleriyle bütün bahçeyi inleten aslanların kafeslerine geldiler. İki aslan ağırbaşlı bir sinirlilikle kafeslerinin içinde volta atıyor, gelenleri aldırmıyordu. Onların biraz ilerisinde kahverengi, sarı, siyah çizgili kaplanların kafesi duruyordu. Onun içinde de iki kaplan uzanmıştı. Padişah kaplanların kafesinin önünde durdu. Aslana ormanların hakimi derler doktor. Onlar ormanların hakimi ise bunlar da tabiatın kraliçesi. Bunlar kadar güzel bir hayvan yoktur. Hem güçlü hem güzeller. Şu çizgilerine bak, gözlerine bak. Gören göz Allah'ın elini her yerde görür, biliyor musun? Aslanlarla kaplanlar hiçbir zaman aynı yerde olmaz. Birine Afrika'da rastlarsın, diğerine Hindistan'da. Niye dersen, bu ikisi aynı yerde olsa birbirini parçalar. Bire kadar kırar diğerini. Soyları tükenir. İnsanları da böyle dağıtmalıydı bana sorarsan. Her birimiz ayrı bir kıtada. Yan yana olunca görüyorsun işte. Karacaların, geyiklerin, kurtların, tilkilerin, kedilerden biraz daha büyük vaşakların, farsların, zürafaların önünden her birine ayrı ayrı bakıp her birine şaşarak geçtiler. Padişah her birine hayranlığını ve onlar hakkındaki bilgisini dile getiriyordu. Reşit Paşa padişahın hayvanları gerçekten sevdiğini görüyor, insanlara karşı bu kadar vesveseli ve soğuk olan bu adamın hayvanlara duyduğu bu sevgiye, o sevgisiz ve soğuk fıtratının içinde nasıl yer bulduğuna hayret ediyordu. Asıl büyük şaşkınlığı, daha doğrusu hiçbir zaman unutamayacağı dehşeti köpeklerin bölümünde yaşadı Reşit Paşa. Kafeslerde yüzlerce köpek olmasına rağmen en küçük bir ses çıkmıyordu. Ne bir hırlama, ne bir havlama, ne bir uluma. Kımıldamıyorlardı da bütün hayvani seslerden ve kükremelerden daha korkunç bir sessizlikle duruyorlardı. Görünüşleri ise sessizlikleri kadar korkunçtu. Paşanın o güne kadar gördüğü hiçbir köpeğe benzemiyorlardı. Tüylü boksırlar, minik dalmaçyalılar, kısa bacaklı dobermanlar, azmanlaşmış finolar. Her biri kendinden başka bir şeye benzeyen tuhaf yaratıklar. Padişah, paşanın şaşkınlığını görünce açıkladı. Bunları dünyanın hiçbir yerinde göremezsin. Ayrı cins köpekleri birbirleriyle çiftleştiriyorum. Hiç kimsede olmayan cinsler istihsal ediyorum. Lakin gördüğün gibi sesleri çıkmıyor. Buna bir çare bulamadım gitti. Yıllarca Reşit Paşa'nın kabuslarına girecek köpeklerin önünden çabuk geçtiler. Belli ki padişah da neticeden pek memnun kalmamıştı. Oradan hızla ayrılıp bütün hayvanlardan ayrı bir yere konulmuş beyaz Hint domuzlarına bakmaya gittiler. Hayvanların lekesiz beyazlığı güneşin altında büyük bir kar topu gibi parıldıyordu. İşte bu hayvanları çok severim. Bunların beyazlığı bana hep tesir eder. Ne kadar masum gözüküyorlar değil mi doktor? Paşa, padişahın bu hayvanları severim derken ne kadar samimi olduğunu, birkaç ay padişah sürgüne giderken binlerce altınlık mücevherlerini, değerli saat, tesbih, tabanca koleksiyonlarını hiç şikayetsiz geride bırakırken, Siyam kedileriyle iki beyaz Hint domuzundan birini yanına almakta ısrar etmesinden de anlayacaktı. Hakikaten çok güzeller padişahım dedi. Hadi gel doktor, bir kahve içelim. Üşümedin değil mi? Hayır sultanım. Ağaçların arasından yürüdüler ve birdenbire sundurması sazdan yapılmış, önüne alçak tahta masalarla arkalıksız tabureler konmuş, salaş bir kır kahvesiyle karşılaştılar. Paşa saray bahçesinde bir kır kahvesi görünce daha da şaşırdı. Bu adamı bunca yıldır tanıyordu ama bir saatlik gezintide daha önce görmediği birçok şey görmüş, padişahla alakalı bilmediği birçok hakikat bulunduğunu, bu adamın ruhuna sızmanın o kadar kolay olmadığını anlamıştı. Sundurmanın altındaki tabureleri paltolarına iyice sarınarak oturdular. İçeriden aynı kır kahvelerinin sahipleri gibi giyinmiş şişmanca bir kahveci çıktı. Sıradan müşterilerini karşılar gibi "Buyurun beyler," dedi. "Ne emretmiştiniz?" "Bize iki sade kahve yap," dedi padişah. "Ama bak köpüklü olsun, köpüğünü kaçırma. Emredersiniz beyim." Tahta masanın üstünde bir kül tablası, tablanın içinde de bir sigara paketiyle bir kibrit bulunuyordu. Padişah tiryaki olduğundan sigara aranmak zorunda kalmasın diye sarayın her yanındaki kül tablalarının içine bir sigara paketiyle bir kibrit konuluyordu. Bu kır kahvesinin saraya ait olduğunun tek işareti de bu sigara ile kibritti. Sarayından dışarı çıkamayan, sıradan insanlar gibi yaşayamayan padişah, dışarıyı sarayın içine taşımak istemiş, bahçenin bir köşesine de bu kır kahvesini yaptırmıştı. Koca sarayda, hatta bütün imparatorlukta padişaha sıradan bir insanmış, kul kısmıymış gibi davranma hakkı tanınan, dahası bunun için emir alan tek insan da bu kahveciydi. Vazifesi kahve yapmak değil, padişaha bir kır kahvesine gelmiş sade bir insanmış duygusunu tattırmaktı. Ve padişah kendi kurduğu oyundan aynı bir çocuk gibi bunun kendi kurduğu oyun olduğunu bile bile zevk alıyordu. Daha sonraları Reşit Paşa Osman'a, "Öyle çocuksu yanları vardı ki imkan yok bu adamın bir imparatorluğu tam bir otoriteyle idare eden insan olduğuna inanamazdın," demişti. Kahvelerini beklerken padişah her zamanki alışkanlığı ile konuya birden girip konuşmaya başlamıştı. "Sana tavus kuşlarının orada da söylemiştim ya doktor. Allah hiçbir canlıya her şeyi tam tekmil vermez. Bir yerinden kısar. Şimdi bize bakanlar da düşünür ki koca padişah her şeyi var. Mesut bahtiyar yaşıyordur. Halbuki bizim de hayatımızda ne acılar ne cefalar var. Ama bize şikayet etmek yasak. Dünyada kahır görmeyen, keder çekmeyen insan yoktur. İhtimal ki birçok kimseler beni başka türlü tanırlar. Hiçbir ıstırap ve elem duymamış, müddeti ömründe bir kuş gibi kafesinde oturmuş bir adam zannederler." Kahveci kahveleri getirince sustu. Kahveci gittikten sonra kahvesinden bir yudum alıp devam etti. "Şehzadelik zamanımda idi, bir gün Çengelköy'e giderek biraderimin deniz hamamında yıkanıyordum. Adamlarımdan biri geldi, küçük kızımın biraz rahatsızlandığından bahsederek saraya avdet etmemi söyledi. Derhal denizden çıktım, kayığa binip Dolmabahçe Sarayı'na geldim. Beni uzaktan görünce saraydakilerin birçoğu rıhtıma toplandı. Bu hali görünce benim merakım büsbütün arttı. Kendimi rıhtıma zor attım. Saraya girmek için davrandım. Lakin oradakiler önüme geçerek mani oldular. Bana mani olanları ite kaka zorla saraya girmeye çalışırken Marco Paşa geldi. Bana mani olanlara "Bırakın doğrusunu anlatalım" diye çıkıştı. Bana dönerek "Efendim, kızınız bir kazaya uğradı. Vücudunun bazı yerleri yandı. Doktorlukça lazım gelenleri yaptık. Şifa Allah'ın inayetine kalmış," dedi. Ben bunu işitince düşüp bayılmışım. Neden sonra kendime geldim. Hemen kızımın odasına koştum. Zavallı yavrucağı yatağa yatırmışlar. Her tarafını pamuklarla sarmışlar. Yüzünün bir kısmı açıktı. Padişah kül tablasındaki sigara paketini alıp bir sigara daha yaktı. Yüzünü öptüm. Sanki ölmek için beni bekliyormuş doktor. Gözlerini açıp bana baktı. Zannederim gülümsedi beni görünce. Sonra ruhunu teslim etti. Günlerce kendime gelemedim. Daha sonra araştırdım. Validesi bir şeyle meşgulmüş. Çocuğun yanında da kimse yokmuş. Bir kibrit bulup oynamaya başlamış. Kibrit ateş almış, üstündeki ipekli tül elbise tutuşmuş. Çığlıklarına koşmuşlar ama onlar gelene kadar iş işten geçmiş. Derin derin içini çekti. Bilir misin doktor, ben Şişli Etfal Hastanesi'ne bu yavrumun ruhu şad olsun diye yaptırdım. Başkaları evlat acısı görmesin diye. Avurtlarına doldurduğu sigara dumanını halka halka savurup bir zaman dumanları seyretti. Nereden geldik biz şimdi bu mevzuya? Ne garip doktor. İnsan kederli olduğu zaman kendini şenlendirecek bir şeyler düşünemiyor da aklına hep böyle önce çektiği ıstıraplar geliyor. Sanki keder kederi çekiyor. Elini havada şöyle bir sallayıp birisine cevap verir gibi neyse dedi. Kahve güzel olmuş değil mi doktor? Evet sultanım, köpüğünü de kaçırmamış. Burada hakikaten iyi kahve yapıyorlar. Bitirdiysen kalkalım artık, yoksa üşüteceğiz. Soğuk havada çok fazla hareketsiz kalmamak lazım. Kahve tabağının yanına aynı bir kır kahvesindeymiş gibi bir 10 kuruşluk bıraktı. Eyvallah kahveci, kahven güzel olmuş, eline sağlık. Güle güle efendiler, gene buyurun, beklerim. Ağaçların arasından yürüyüp derenin kıyısına geldiler. Kayığa bindiler. Pedallara basarak geldikleri yoldan geri döndüler. Dönüşte padişah bir şey söylemedi. Reşit Paşa da padişah susarken konuşmayı yakışıksız bulduğundan ağzını açmadı. Kayıktan indiklerinde padişah sanki yol boyu düşündüklerini Reşit Paşa da biliyormuş gibi söze başladı. Bela geliyor doktor. Öyle bir bela ki misli görülmemiş. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Niçin böyle söylüyorsunuz sultanım? Her şey halloldu Allah'a şükür. Hiçbir şey hallolmadı doktor. Sen de biliyorsun ya, beni üzmek istemiyorsun. Alttan alta kaynıyor memleket. Bu böyle gitmez. Elden de bir şey gelmiyor. Ne diyeyim, Allah encamını hayra tebdil eylesin. Reşit Paşa kendisini de şaşırtan elemle padişahın yaşlandığını düşündü. Kaderine rıza gösteren bir hali vardı. Olayları izliyor, meselenin nereye gittiğini görüyor. Ancak mücadele etmek yerine tevekkülle duruyordu. Sanki ağır ağır bu sarayı terk edeceği güne kendini hazırlıyor, hakkında verilen hükme boyun eğen bir mahkum gibi sarayıyla, bahçesiyle vedalaşarak içten içe olacakların bir an önce olmasını dileyerek bekliyordu. Belki gerçek böyle değildi ama Reşit Paşa o günkü bahçe gezintisini bir veda gezintisi olarak nakşetti zihnine. Padişahın sesindeki ve sözlerindeki keder onu da etkilemişti. Daha sonra Osman'a, fil hakika padişahın biraz oyuncu bir tabiatı olduğunu, o esnada şartlar kendi lehine değilse bir anda onun da değişip kudretli ve mücadeleci bir adam haline döneceğini biliyordum ama gene de onun halleri bana kötü tesir ediyor, beni üzüyordu demişti. Reşit Paşa o gün padişahın yanından içinde kederli bir tortu taşıyarak ayrıldı. Padişaha karşı hislerini tam tahlil edemiyordu. Bu adamdan korkuyor muydu, kızıyor muydu, seviyor muydu, minnet mi duyuyordu bilemiyordu. Belki de bu hislerin hepsi bir arada bulunuyordu. Efendi ile köle arasındaki tuhaf ve karmaşık duyguların hepsi vardı onların ilişkisinde. Reşit Paşa ne zaman ve nasıl olduğunu bilemeden kendi hayatının padişahın hayatına bağlandığını seziyordu. Üstelik bunun karşılıklı olmadığının da farkındaydı. Eğer kaybeden Reşit Paşa olsaydı, padişah çok fazla aldırmadan hayatına devam ederdi. Ama padişahın kaybedişi doktorun hayatını derinden sarsıyordu. Aralarındaki bu eşitsizliği de hiç yadırgamıyordu paşa. Yenilmiş de olsa o bir padişahtı. Kendisi de kul taifesindendi. Hayatı boyunca padişahın ilahi kudretini hiç sorgulamamıştı. Bunu yapmak için de artık çok geçti. Hayatını bağladığı insanın yaşlanması kendisini de yaşlandırıyor, onun yenilgisi kendisinin de yenilmesi manasına geliyordu. Hikmet Bey'in konağına içindeki sıkıntıyı atamadan gelmişti. Hikmet Bey babasını görünce telaşla sordu. ''Nasılsınız? Kötü bir şey mi oldu? Üzgün görünüyorsunuz.'' ''Bu sabah padişahla sarayın bahçesinde dolaştık biraz.'' Bütün üzüntüsüne rağmen kendisine bağışlanan bu ayrıcalıktan gizli bir gurur duyduğu hissediliyordu. Hikmet Bey sesini çıkarmadan babasının sözüne devam etmesini bekledi. Kederli bir ihtiyar gibiydi. Hallerine üzüldüm biraz. Zannımca onun ihtiyarlığında kendi ihtiyarlığımı görüyorum. Padişaha acımanızı biraz mübalağalı bulmuyor musunuz efendim? O sizin için bu kadar üzülmezdi. Elbette ki üzülmezdi. O bir padişah. Biz kimiz? Hikmet Bey babasını biraz teselli edebilmek için takıldığını belli eden bir tebessümle konuştu. Siz bir doktorsunuz. Bugün kalkıp bir başka ülkeye, bir başka diyara gitsek, siz kendinize bir iş, bir mevki bulabilirsiniz. Padişah bir başka ülkeye gitse kendine bir iş bulabilir mi? Hangi ülkede münhal bir padişahlık kadrosu vardır ki? Paşa başını salladı. Sizin için. Durdu. Kelimeyi bulabilmek için biraz düşündü. Bulamayınca da Fransızcasını söyledi. Bir sembol yok. Hayatın manasını ifade eden bir sembole sahip değilsiniz. Padişah bizim için o semboldür. Yoksa onu kaybedince çok şey kaybedeceğiz. Böyle düşünüyor olamazsınız baba. Sahiden böyle düşünmüyorsunuz değil mi? Nasıl bizim hayatı manalandıran sembollerimiz olmadığını söyleyebilirsiniz? Halk ya da millet kelimeleri bu kadar manasız mı geliyor size? Hiçbir şey ifade etmiyor mu? Ruhunuzda bir hareketlenme doğurmuyor mu bunlar? Halk nasıl bir sembol olabilir oğlum? Halkın kendisi bir sembole, bir nasıl söyleyeyim, bir mefkureye muhtaçken kendisi nasıl bir mefkure olabilir? Nedir halk? Kimdir? Neyin sembolüdür? Halk hiç kimsedir. Ha, halk için bir şeyler yaptığınızı söyleyebilirsiniz. Bunu söyleyenler hep çıkmıştır. Ama ne yaptınız? Eskiden olduğundan daha mı zenginler, daha mı hürler? Siz halka yardım etmiyorsunuz. Halk size yardım ediyor iktidara gelebilmeniz için. Hikmet Bey hiç istemeden birden kendisini ortasında buluverdiği bu tartışmada babasının bunları söylemesi karşısında gerçekten şaşırdı. Benim bir yerlere gelebilmek için halkı kullandığımı mı düşünüyorsunuz hakikaten? Paşa oğluna baktı. Hayır, senin için böyle düşünmüyorum. Sen iktidar isteyenlerden değilsin ama halk senin de kurtarıcın oldu. Bir başka manada... Reşit Paşa sustu. Oğlunu kırmış olmaktan korkmuştu. Hikmet Bey ise babasının ne söylemek istediğini anlamıştı. Dudaklarını ısırarak önüne baktı. Tartışmayı daha uzatmak, iki taraf için de üzücü sonuçlar verecekti. Sen bana bakma oğlum. Bir de ihtiyarlıyorum. Bizim devrimiz geçiyor. Hayat dediğimiz o eski tanıdık değil bizim için artık. Hadi ne zaman çıkacağız? Vakitlice gidip şu Mihrişah Sultan'ın yalısını görelim. Evden çıktıklarında arabaya binmeden önce ikisi de paltolarının yakasını iki elleriyle tutup göğüslerinde kavuşturarak bahçeye baktılar. Bir an iki ayrı insan gibi değil de tek bir insanın iki gölgesi gibi davranmışlardı. O küçük hareketleri öylesine birbirine benzemişti ki onların bir baba oğul olduğunu onları hiç tanımayan biri bile o anda anlayabilirdi. Değişik fikirlerin, değişik inanışların, değişik mücadelelerin insanları olsalar, hatta birbirlerine düşman kesilseler de babalarla oğullar arasında küçük alışkanlıklarda bir kelimenin söyleniş biçiminde, bir öfkenin ifadesinde, bir kahkahada, çok dikkatle bakmayan yabancı gözlerin fark edemeyeceği böyle minik ayrıntılarda, bir insanı diğerlerinden ayıran parmak izleri gibi bir baba oğlu diğer baba oğuldan ayıran benzerlikler bulunuyordu. Evden çıktıklarında aynı hareketi yaptıklarını fark etmeyen Hüseyin Hikmet Bey ile Reşit Paşa'nın benzerlikleri, üstelik yalnızca ayrıntılarla da sınırlı değildi. İnançlarındaki samimiyet ve bu samimiyete rağmen inançlarını hayatlarının merkezi yapmamaları, hatta kendi inançlarını gizlice küçümsemeleri de birbirine benziyordu. Onların inançlarının samimiyeti, çektikleri acıların samimiyetinden kaynaklanıyordu. Bu inançları biraz boş verir gibi durmaları da acılarını taşıyabildiklerini, o acıyla yaşamaya devam edebildiklerini görmelerinin sonucuydu. İkisi de çok güzel kadınlara aşık olmuşlar, ikisi de terk edilmişler, ikisi de bir kez kapıldıkları aşktan hiçbir zaman kurtulamamışlar, hayatlarını neredeyse o acının etrafında, o acıyı unutabilmek için kurmuşlardı. Kış güneşinin vurduğu bahçe üstlerini kaplayan karların arasından boyunlarını uzatmış çiçekleri, salkım salkım buzlar sarkan ağaçlarıyla neredeyse mavimsi bir renk almış, erimeye hazırlanan karlar incecik mavimtırak bir buğu salmışlardı. bir arada bulunan daha irice çiçeklerin diğerlerinden daha kabarık öbekleri, güneşin yansımalarıyla beyaz mor parıltılar yaratıyor, bahçenin maviliği bu parıltılarla bazen mor, bazen beyaz yaldızlanıyordu. Reşit Paşa bahçeye uzun uzun baktı. Üşümeye başlayan Hikmet Bey arabaya binmek için sabırsızlanıyor, lakin babası yerinden kıpırdamadığı için o da beklemek zorunda kalıyordu. Reşit Paşa ne düşündüyse birden dönüp oğlunun koluna girdi. Arabaya doğru yürürken mırıldanır gibi konuştu. Değmez bunlara Hikmet. O anda Hikmet Bey babasının bu sözüne aldırmadı. Ama ondan sonra hayatı boyunca ne zaman güzel bir şeyle karşılaşsa, o gün mana veremediği bu önemsiz cümleyi buna büyük bir önem atfederek hatırladı. Babasından kendisine kalan belki de en unutulmaz cümlelerden biri bu oldu. Arabaya bindiklerinde özellikle Reşit Paşa'da ani bir neşe belirmişti. O mavimsi buğulu bahçenin etkisiyle aralarındaki ağır hava dağılmış, neredeyse gençleşip biraz da hoplalaşmışlardı. Yol boyu saray dedikodularından, itaatçıların görgüsüzlüklerinden, paşa konaklarından, arada bir dışarı taşan ve her zaman içindeki acı kadar komik yanlar da taşıyan aşk maceralarının eğlenceli yanlarından söz ettiler. Yalıya vardıklarında neşeleri devam ediyordu. Paşa Hikmet Bey'i bıraksa bütün odaları tek tek dolaşacaktı. Ama Hikmet Bey, "Buna gerek yok baba, bütün odalar iyi durumda." diyerek ona engel oldu. Reşit Paşa oğlunun sözüne uydu ama onu şakacı bir tavırla uyarmaktan da geri kalmadı. "Bak annen gelir, bir yanında bir kusur bulur, sana dünyayı zindan eder. Her tarafın annenin zevkine uygun olduğuna eminsin değil mi?" "Eminim baba, annemin buraya beğeneceğini sanıyorum. Siz nasıl buldunuz?" "Güzel, evet, iyi bir yalı bulmuşsun." Durup oğluna baktıktan sonra gülerek ekledi. "Bazen beni şaşırtıyorsun. Hayat adamı mı oluyorsun nedir? Bu işi iyi kotarmışsın." Hikmet Bey babasının bu basit övgüsünden hiç tahmin etmediği bir sevinç duydu. Paşanın neşesi ve memnuniyeti oğluna da geçmişti. Dönmeden önce bir sahil kahvesine oturup baba oğul denize bakarak birer kahve içtiler. Reşit Paşa oğluna kendi çocukluğuyla ilgili eğlenceli hikayeler anlattı. Daha sonra Hikmet Bey Osman'a, "Babamı galiba hiç o kadar neşeli görmemiştim." demişti. "Bilmem ki o bahçenin tuhaf güzelliği mi onu etkiledi, yoksa Mihrişah Sultan dönüyor diye o kadar sevindi de biz mi bunun farkına varamadık?" 9. Bütün bir yüzyılı etkileyecek kanlı ve unutulmaz bir kıyama hazırlanan, ürkütücü bir hengame içinde kendi başının derdine düşmüş olan Dersaadet, için için kaynayan askeri karargahlarına, kalın taş duvarlarının içindeki izbe odalarda binbir dalaverenin bir facianın yollarını döşediği karanlık medreselerine, şaşkınlık ve korkunun her gün biraz daha büyüdüğü devlet dairelerine, öfkeli naraların duvarlarına çarpıp durduğu itaatçı mahfillerine, gelecek kaygısının her gün biraz daha ağırlaştığı ekabir konaklarının telaşına, fakirliğin ve çaresizliğin gittikçe arttığı çamurlu mahallelerin her an patlamaya hazır bir kızgınlıkla kavrulmasına rağmen Mihrişah Sultan'ın geldiğini fark etti. Sanki bir an şehirdeki herkes sustu ve o koca şehir dönüp Marsilya vapurundan bir örnek giyinmiş zenci uşakları, 20 arabaya ancak sığan ipekli giysilerle dolu sandıkları ve birbirinden güzel Fransız nedimeleriyle inen kızıl saçlı kadınla yanındaki asık suratlı üvey torununa baktı. Bir şehre, bir salona girer gibi herkesi kendine baktırarak girmekten hoşlanan Mihrişah Sultan, İstanbul'a geçen gelişinin aksine bu kez başları kendisine döndürebilmek için büyük bir alay düzenlemek zorunda kalmış olsa da, gösterişin hiçbir tarzından hoşlanmayan Rukiye'nin hoşnutsuzluğuna rağmen isteğine ulaşmış, bu karmakarışık şehri hiç değilse bir süre kendisinden konuşturmuştu.